Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bütün iyilikler ve güzellikler sizlerin ve bizlerin olsun inşallah. Bugün yine Eğitim Dünyası programındayız. Ben Deniz Nuri Özkan. İstanbul Gönüllü Eğitimci Derneğimizin katkılarıyla hazırladığımız Eğitim Dünyası programında bugün çok değerli bir konuğumuz var. Sohbetimiz öğretmenler üzerine olacak ve öğrencilerin öğrenme motivasyonu üzerine bir sohbetimiz olacak, bir paylaşımımız olacak. Hocamız Yıldız Teknik Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışma Bölümünde öğretim görevlisi. Birazdan inşallah kendisi de kısaca takdim edecektir. 2001 yılında Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümünden mezun olduktan sonra 2004 yılında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Psikolojisi Anabilim Dalı'nda bilim uzmanlığını, 2009 yılında ise Eğitim Psikolojisi Anabilim Dalı'nda doktorasını tamamlayan değerli hocamız Profesör Doktor Ali Er Yılmaz Beyefendi ile birlikteyiz. Ali Hocam, özellikle pozitif psikoterapi, bireysel psikolojik danışma uygulamaları ve grupla psikolojik danışma derslerini götürmekle birlikte bu alanda artık çok güzel çalışmalar yapıyor ve son zamanlarda da Mutluluğun Başucu kitabını çıkartan ve mutluluk üzerine çalışan bir değerli akademisyenimiz hocamız. Aynı zamanda çocuktan sosyal becerisini kazandırma ile ilgili de editörlüğünü yaptığı bir çalışma var. Psikolojik sorunlara müdahale ve kendi kendine yardım kitabı adı altında yine rehberlik ve psikolojik danışmanlık görevi yapan eğitimcilerimize katkı sunabileceği çok güzel bir başucu kitabı var. Bugün neyi sohbet edeceğiz Ali hocamla birlikte? Pozitif öğretmeni sohbet edeceğiz. Çocukların öğrenme motivasyonu üzerine sohbet edeceğimizi bir kez daha paylaşmak istiyorum. Ve bu giriş cümlesinden sonra değerli hocamıza hoş geldiniz, safa getirdiniz diyorum. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Nasılsınız?
Teşekkür ederim.
Çok sağ olun hocam. Sizi tanımış olmaktan gerçekten mutlu oldum. Evet. Onu ifade etmek istiyorum. Birazdan inşallah sohbetimiz de Erkam Radyo dinleyiciler tarafından çok keyifle karşılanacak. Ve inanın bu sohbetin de devamını her zaman gelmesini istiyorum. Hocam tanıtımda eksik bıraktığım bir şey var mı? Takviye edeceğiniz bir şey var mı?
Evet. Gayet güzel açıkladınız.
Evet, çok teşekkür ederim.
Ben öncelikle teşekkür ediyorum. Hani böyle bir fırsatı birlikte yakaladığımız için. Kısaca kendimden bahsedecek olursam 2001 yılında Gazi Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Anabilim Dalı'ndan mezun oldum. Bu süreçte Milli Eğitim'de psikolojik danışman olarak atandım. Hı hı. Bir 8 yıl çalışırken aynı zamanda yüksek lisans ve doktora eğitimimi tamamladım. Hı hı. Ve eğitim psikolojisi alanında aslında uzmanlaştım. Eğitim psikolojisi alanında hem akademik ilerleme sağlarken hem de çocuklarla birlikte çalışmalar yapmaya başladım. Dolayısıyla onların yaşadığı sorunlar neler? Öğrenme ile ilgili sorunları neler? Peki ben bunlara, bu öğrencilerime nasıl yardımcı olabilirim ve daha iyi bir hale nasıl getirebiliriz birlikte? Bunu düşünerek bir takım çalışmalar yaptım ve çalışmaların sonucu da devam ediyor.
Eyvallah.
Pozitif öğretmene kadar geldi.
Efendim çok teşekkür ediyorum Ali Hocam. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler. Biliyorsunuz her akademisyen hocamızın çalışması çok kıymetli ve değerli bizim için. Özellikle eğitim fakültesindeki hocalarımızın bütün çalışmaları bizim için çok kıymetli. Ben Ali Hocam'ı şu açıdan ayrıca çalışmalarını çok sevdim. Çünkü 8 yıl boyunca mekteplerde, okullarda rehber öğretmenliği yapmış. Ve oradan kendisini üniversiteye taşımış. Dolayısıyla sahadaki uygulamaları biliyor. Bunu ben çok önemsiyorum hocam.
Evet,
yani
kesinlikle.
Gerçekten önemsiyorum.
Kesinlikle.
Sahayı biliyorsunuz.
Kesinlikle.
Rehber öğretmenden yaşadıklarını biliyorsunuz. Okulu biliyorsunuz. Aynen. Okulları biliyorsunuz. Okuldaki çocukların öğrenme eksikleri neler olabileceğini araştırmalarınızla bir de teyit etmiş bir insansınız.
Aynen.
Çok kıymetli çalışmalar yapmışsınız. Hocam sohbetimizi iki bölümden oluşturalım isterseniz. Pozitif öğretmene geçmeden önce biz sınıfta öğrencinin öğrenme motivasyonunu nasıl sağlarız? Eğitimcilerimiz bunu nasıl yapabilir? Böyle başlayalım hocam.
Evet, buyurun. Çok güzel bence bölümlediniz. Bu şöyle, bir önceki söyleminize ek olarak deniyor ki bilim adamları kapalı kapılar ardında kendilerince senaryo uydurdukları bir şey olmamalı. Yani
doğru.
Ürettiklerini insanlara ve halka aslında yansıtmalılar diyor. Ben bunu çok önemsiyorum. Kuramın, teorinin pratikteki yeri, yani uygulamadaki yerini görmemiz gerekiyor. Bilimin önemli özelliklerinden birisi de fayda sağlaması.
Doğru.
Aslında. Bu açıdan söyledikleriniz gerçekten önemli. Evet, hani sınıf içerisinde öğrencinin motivasyonu öğrenmesine değinmeden önce insan kimdir sorusu çok önemli.
Evet.
İnsanı biz şu şekilde tanımlıyoruz. Aslında insan bilen ve seven bir varlıktır. Bilme ve sevme çok önemli. Biz dünyaya, bize verilmiş iki tane önemli kapasitemiz var. Bunlardan biri bilme kapasitesi, bir diğeri de sevme kapasitesi. Bilme kapasitesinin yansıması olarak bir takım yetenekler geliştiriyoruz biz. Bunlar neler dediğimizde, örneğin başarı. Bir aslında yeteneğimiz bizim. Sadakat, düzen, dürüstlük, güvenirlik, adalet, nezaket, tutumluluk. Bunlar bilme kapasitemizin aslında dışarıya açılan kısmı ve yansıyan kısmı. Özellikle burada başarı yeteneği aslında öğrenme kısmını oluşturuyor.
Yani başarı yeteneği öğrenme kısmını
oluşturuyor. Aynen öyle. Evet. Öğrenmemizi biz bilme kapasitesinin başarı yeteneği üzerinden aslında ne yapıyoruz? Sağlamış oluyoruz.
Sağlamış oluyoruz. Evet.
Sevme yeteneği ise aslında bizim kendimizle ve anne babamızın, çevremizdekilerin özellikle 0-12 yaş döneminde bizimle kurmuş olduğu teması sonucunda ortaya çıkan bir kapasite. Ve çok önemli. Burada anne babanın etkisi çok yüksek düzeyde. Sevme kapasitemiz geliştiğinde ne yapıyoruz? Biz kendimize güveniyoruz. İnanç sistemi oluşturuyoruz. Dünya görüşümüz oluşuyor. Dini inançlarımız oluşuyor. Bununla birlikte umudumuz buradan çıkıyor aslında. Anne babamız bizim umudumuzu artırıyor. Ve aynı zamanda sabır çok önemli. Bunlar sevme kapasitesinin dışarıya yansıyan
çıkan
yetenekleri.
Aynen.
Evet. Ve sevgi çok önemli ve zaman, kendimize ve başkalarına zaman ayırmak şeklinde ifade edebiliriz. Yani insan mekanik bir varlık değil ve insan kompleks bir varlık ve kompleks varlığın iki önemli kapasitesi var. Bilme ve sevme kapasitesi ve bunu ortaya çıkartan da yetenekleri var.
Sayın hocam, siz bunları söylerken Yunus Emre'den şöyle bir deyiş aklıma geldi. Sizin söylediğiniz sanki örtüşüyor gibi. Hani ilim bilmektir.
Evet, aynen.
İlim kendini bilmektir.
Aynen öyle.
Sen kendini bilmezsen yanice okumaktır. Ya
kesinlikle.
Sanki bilmekle sevgiyi bu mısra her şeyde birleştirmiş gibi gözüküyor.
Çok güzel ifade ettiniz.
Bir de yaratılanı hoşgör yaratandan ötürü var. Aynen. Evet, buyurun hocam.
Yani dolayısıyla biz öğrenciye nasıl yaklaşmalıyız sorusu çok önemli. Evet. Öğrenci mekanik bir varlık değil. Yani sevme ve bilme kapasitesiyle karşımıza gelen ve bir takım yetenekleri olan bir varlık aslında. O yüzden çok önemli. Yani insanla çalışmanın temel dinamini de bu bilgiyi bilmek oluşturuyor aslında.
Evet, doğru.
O yüzden bu genel olarak insan kimdir sorusunu bir şekilde yanıtlamamız gerekiyor.
Tabii işin başı orası tabii. Yani insan kimdir? İnsan bilmek ve sevmek noktasında iki ürün ortaya koyan bir
varlık
değil mi?
Evet. Dünyayı anlama çabası ve etrafını ve kendi kapasitelerini ortaya koyması bu iki önemli ana kapasiteden
i̇nsan
ortaya çıkıyor.
İnsan bilgisi arttıkça ve sevgisi arttıkça aslında insanın varlığını
kesinlikle
ortaya
yüceliyor.
Yüceliyor.
Bunu
doğru.
Çok güzel ifade ettiniz. Şöyle, bir yıl ben hapishanede psikolojik danışmanlık yaptım. Suçlularla çalıştım. Suçlularla çalışınca çok enteresan. Dedim ki ben bunlarla bir de araştırma yapayım dedim. Psikolojik danışmanlık hizmeti veriyordum onlara. Dedim ki siz kendinizi nasıl insan olarak görüyorsunuz? Ve ilginç, dört tane önemli noktada kendilerini ifade ettiler. Dediler ki olumlu insan olarak görüyorum. İyi ama olumsuza gidebilen olarak görüyorum, olumsuz olarak görüyorum ve en kötüsü de insanlık dışı olarak görüyorum. Dedim ki ben bunu aynısını bir de normallere sorayım. Suç işlemeyen ama hayatını idame ettiren, işi olan, mesleği olan erkeklere sorayım. Onlara sorduğumda da şunu söylediler. Üç tane önemli şey. Bir, önleyici ve koruyucu faktörlere sahip olan insan olarak gördüler. İkincisi, geliştirici faktörlere sahip insan olarak gördüler. Üçüncüsü de gelişimsel ürünlere sahip. Burada insan olmak ikinci boyut oluşturdu. Yani gelişimsel faktörler bilme ve sevme kapasitesi.
Evet.
Yani suçlularda bilme ve sevme kapasitesi gelişmediği için, yetenekler gelişmediği için suça yöneliyorlar. Normaller ise bunları kullanarak sağlıklı bir birey oluyorlar, yetişkin oluyorlar, yetişkin olma yolunda ilerliyorlar. Aslında kamil insana doğru gidiyorlar.
Evet, evet.
Yani bu kapasiteler, bilme ve sevme kapasitesi çok önemli. Gerçekten insanı yüceltiyor.
Evet.
Diğer tarafta hayvandan daha kötü olarak algılıyorlar.
Evet, tabii. İşte belhüm adaldir. Hayvanlardan daha aşağı bir yaratık.
Evet,
insan yüceldikçe de melekler ötesine çıkıyor.
Öyle ama ilginç. Yani bunu bir insandan ve suçludan duymak bana çok ilginçti.
Çok
söylediğinizi
ilginç.
Ben de düşünmüştüm. Dedim inanılmaz bir şey. Yani insan hayvandan aşağı da görebilen bir boyutu varmış aslında.
Evet, evet.
Bu çok önemli.
İnsanı tanımladık hocam. Peki çocuklarda öğrenme motivasyonu üzerine geldik.
Evet, olursak, burası çok önemli. Neden biz bunu söylüyoruz aslında? Biz sevme ve bilme kapasitelerini geliştirmek için varız. Öğretmenler de böyle
doğru,
aslında. Dolayısıyla onu ilerletiyorlar ve bunun yolu da öğrenmeden geçiyor. Öğrenmeyi etkileyen pek çok faktör var. Bunlardan 4 tanesi bizim için önemli. Nedir dediğimizde öğrenme malzemesi, ki bunlar kitaplardır. Evet. Birçok kaynaktır. İşte öğrenme malzemesi anlaşılır, açık olduğu zaman ve kavramsal bir bütünlüğü olduğu zaman çocuklar daha iyi anlıyorlar. Evet. Bir diğer boyut öğrenme ortamı. Sınıflar, ev, evdeki çalışma odası gibi. Ortamın sessiz olması, ısısının iyi olması, ışığının iyi olması gibi faktörler aslında ortamı ifade ediyor. Ama üçüncü faktörümüz ki bizim için çok önemli, öğrenci faktörü. Öğrenci faktörü açısından baktığımızda öğrenci her yerde öğrenmeyi gerçekleştirebilir. Ama bizim için asıl olan şey şudur. Bir öğrenme durumuna karşı öğrencinin istek duyması gerekiyor.
Tabii.
İşte bu istek duyma kavramını biz kendi alanımızda ve eğitim psikolojisi alanında motivasyon kavramıyla ifade ediyoruz.
Evet. Öğrencinin istek olması motivasyon kavramıyla
ifade
ediyoruz.
Aynen öyle. Motivasyon kavramıyla. Ve motivasyon aslında birçok alanda kullanılıyor. Davranışın yönünü, sürekliliğini, yoğunluğunu etkileyen faktörlere motiv diyoruz. Bunları sürece sokarak davranış değiştirmeye, düzenlenmeye ise motivasyon diyoruz.
Motiv ve motivasyon.
Aynen öyle. Motivler araç aslında.
Araç.
Aynen.
Onu davranışa dönüştürme süreci de motivasyon.
Motivasyon. Aynen.
Motivasyon diyoruz.
Kesinlikle.
Yani, evet.
Dolayısıyla biz eğer öğrencinin öğrenme konusunda istekliliğini artırmak istiyorsak öncelikle motivasyon durumuna bakmamız gerekiyor. Motivasyon durumu açısından baktığımızda genel olarak sanki biz çocukları okula gönderdiğimizde hepsinin istekli olduğunu, hepsinin aslında başarıyla yanıp tutuştuğunu düşünüyoruz ama bu bir yanılgı.
Yanılgı. Yani okula giden her çocukta o aynı motivasyonu, aynı öğrenme motivasyonu sahip olmuyor.
Olamıyor.
Peki bunun bir şeyi var mı? Ayracı var mı?
Kesinlikle. Evet. Motivasyon açısından da biz insanları ve öğrencileri de üç durum içerisinde bulunduklarını düşünüyoruz. Evet. Bunlardan birincisi amotivasyon. Yani motivasyonsuzluk. Ne demektir? Bazı öğrenciler öğrenme ve çalışma davranışlarının sonucunda elde edeceklerini önemli görmüyorlar, değerli görmüyorlar, faydalı bulmuyorlar. O yüzden de hiç hareket etmiyorlar. Bu hareket etmeme durumuna amotivasyon ya da motivasyonsuzluk diyoruz. Bu grup az tabii ki. Yani genel öğrenciler içerisinde baktığımızda var. %20 en az var.
Evet,
en az var. Bir diğer grup motivasyon durumu açısından baktığımızda bunlar da dışsal motivasyon diyoruz. Ne demek bunun? Öğrenmeyi istiyor fakat kendi içinden gelerek değil dışarıdaki kaynaklar onu harekete geçiriyor. Bu da önemli iki boyut var. Birinci boyutu ya cezadan kaçınmak istiyor. O yüzden çalışmaya, öğrenmeye yöneliyor. Ya da ödüle ulaşmak için çalışmaya, öğrenmeye yöneliyor. Yani ödül ve ceza bu kişilerin davranışlarını şekillendiriyor.
Bu dışsal motivasyona sahip olan kişiler
aynen
için
öyle.
Ödül ve ceza kesinlikle, önemli bir etkendir.
Kesinlikle, kesinlikle. Ve sınıftaki öğrencilerin %60'ı dışsal. %20'sinin amotivasyon hali, motivasyonsuzluğunu düşünün. %60'ı da dışsal.
Bu dışsal motivasyonu havuç ve sopa örneği verilen.
Aynen hani öyle.
Bir,
aynen.
Böyle bir evet. Anlatım var. Benzerlikli bir.
Kesinlikle.
Affedersiniz merkebi evet. Sürekli hareket ettiriyormuş inatçı merkebi.
Evet.
Bazı yönde havucu önde tutuyordum. Evet. Yine ileri gidiyordu. Bazen de sopayı vuruyordum da yine ileri gidiyordu.
Kesinlikle. Çok güzel bir örnek. İşte bu öğrencileri harekete geçirmek için sürekli bu mekanizmayı kullanmanız gerekiyor. Bir diğer boyutu ise bu da çok ilginç ve önemli bir boyut. İçsel motivasyonlu olanlar diyoruz. Bunların özelliği ne? Öyle bir faaliyet seçmiş ki bu öğrenci kendi kişiliği ve benliğiyle uyumlu.
Uyumlu.
Dolayısıyla faaliyet değil aslında benliğini ortaya koymak esas.
Onunla mutlu oluyor.
İnanılmaz.
İnanılmaz mutlu. Yapmak istediği şey zaten.
Zaten o. Akıyor.
Akıyor.
Benliğini ortaya evet. koyuyor.
Ama bunlar da çok azınlıkta.
%20 ben kendim üniversitede çalışıyorum %10.
Öyle
yani
mi?
70 kişilik sınıfının içerisinde 7 tanesini görebiliyorum.
Çoğu dışsal motivasyon.
Tabii çoğu dışsal.
Ya not, puan korkusu.
Aynen öyle ya da sınıfta kalmamak.
Sınıfta kalmama korkusu değil
aynen,
mi?
Aynen öyle. Yani aslında çok önemli yani hani bu bu öğrencilerin motivasyon durumlarını bilip ona göre bir öğretim yöntemi geliştirmemiz gerekiyor.
Son zamanlarda tabii isim de vermeyeceğim. Bazı akademisyenler beni ödülle cezalandırmayınız gibi işte bu hem ödülü hem cezayı ikisi de eğitimde pedagojik bulmadıkları ilgili artık bu son gün zamanlarda tartışma konusu da var. Ama aslında bu sizin anlattıklarınıza göre de ki benim öğrendiklerim de bu böyle. Dışsal motivasyon olan insanlar her zaman ya ödül ya ceza beklerler. Evet, öyle. Aslında öyle. Ama işte farklı düşünenler de var. Yani gerek ödül gerekse ceza artık eğitimde öğrenme motivasyonu sağlamayla alakalı düşünenler de var.
Çünkü dışsallaştırıyor. Evet. Ama çok ilginç, sınıfta dışsal öğrenciler de var. Onları nasıl harekete geçireceksiniz? Bu çok önemli bir soru.
Olmadığı zaman o çocuğu nasıl derse adapte edeceksin? Evet. Nitekim görüyoruz okullarda. Evet. Bir yaptırım uyguladığınız zaman kimi çocuklar o yaptırım endişesiyle, korkusuyla derse adapte oluyorlar.
Evet.
Ama kimiler için de olumsuz oluyor. İşte travmatik bir durum ortaya çıkabiliyor. Bir süre öğretmeni sevmiyor.
Kesinlikle.
Okula gitmek istemiyor. Ceza alma korkusu veya
kesinlikle.
Bir başkası ödül alırken kendisi ödül alamayacağı endişesi
kesinlikle.
Ve kaygısı.
Kesinlikle.
Bu işte öğretmen burada usta olması lazım değil mi hocam?
Kesinlikle. Ama siz çok güzel aslında ifade ettiniz. Neden bu? Doğamızla ilgili.
Evet.
Freud diyor ki kişiliği oluşturan 3 temel mekanizma var. İd, ego, süperego. İd dediği şey aslında hazza ulaşmak ve cezadan kaçınmak temel motivasyon kaynağı.
Evet.
Yani insanın doğasında aslında hazza ulaşmak ve cezadan kaçınmak var.
Var.
O yüzden de dışsal motivasyon diye bir şey aslında ortaya konulmuş.
Evet.
Ama bu demek değil ki biz ödül ve ceza ile çocukları motive edelim. Doğru olan nedir? Doğru olan bir faaliyeti çocuğun benliğiyle uyumlu hale getirmemiz gerekiyor.
Evet, doğru olan bu. Çünkü gerçekten çocuğun faaliyetini benliğiyle uyumlu hale getirebilmek. O zaman şöyle bir soru hemen Erkan Radyo'daki arkadaşlar soruyorlardır. Akıllarına gelir, benim de aklıma geliyor. Nasıl yapacağız bunu?
Çok güzel. Yapılan çalışmalar şunu söylüyor. Birazdan göreceğiz zaten. Evet. Pozitif öğretmenler bunu yapıyorlar. Ama genel
nasıl
olarak bu soruya yanıt verecek olursak diyorlar ki dışsaldan içsele geçmenin önemli bir aracı var. O da...
Bir saniye. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler, beyefendiler, hocamızla çok güzel bir sohbet ediyoruz. Hocamız Profesör Doktor Ali Er Yılmaz Bey. Öğrenme motivasyonu üzerine sohbet ediyoruz. Dışsal motivasyona sahip olan çocukları içsel motivasyon nasıl geçiririz? Bu sorunun cevabını verecek herhalde. Doğru mu hocam?
Evet, kesinlikle. Buyurun. Evet, literatürde yapılan çalışmalar şunu göstermiş. Dışsaldan içsele geçmenin çok önemli bir aracı var. O da şu... İhtiyaçları doyurmak.
İhtiyaçları doyurmak.
Aynen. Ama hangi tür ihtiyaçlar? Biz ikiye ayırıyoruz. Bir, fizyolojik ihtiyaçlar. İki, psikolojik ihtiyaçlar. Fizyolojik ihtiyaçlar değil. Psikolojik ihtiyaçları doyurursak çocuklar dışsaldan içsele geçiyorlar. Peki bu ihtiyaçlar neler? 3 tane önemli ihtiyacımız var doğuştan getirdiğimiz. Bir, yetkinlik ihtiyacı. Yetkinlik ihtiyacı şu demek aslında. Bir öğrencinin yapabiliyor olduğunu hissetmesi. Bu çok önemli. Ve tam mevcut eğitim sistemimiz içerisinde enteresan. Biz yapamayanları dışlayıp yapabilenleri hep ortaya çıkartıyoruz. Aslında amotivasyon ve dışsal motivasyona doğru itiyoruz. Bunun nedeni de şu, 30 kişilik bir sınıfta çalışıyorsunuz. Mecburen 30 kişiyle birebir çalışamadığınız için 30 kişinin tümünü hesaba katarak ders işlediğinizde mecburen siz ne yapıyorsunuz aslında? Öne çıkanları alıyorsunuz. Diğer bilemeyenleri, yapamayanları yapamıyorsunuz diye etiketliyorsunuz aslında. Hani ne kadar aslında hani onların motivasyonlarını biz olumsuz bir konuma getiriyoruz. Buradan ne yapmak gerekiyor? Çocuğun kapasitesinin tam kapasitesine uygun yapabileceği hafif düzeyde zorlayacağı sorular sormak yeterli. Çocuk eğer evet yapabiliyorum, anlayabiliyorum duygusunu hissederse artık çok ilginç. Bir sonraki aşamada da bu ona bir açılım sağlıyor. Ve diğer konulara, sorulara da diyor ki yaptım diyor, geçmişte yaptım. Ve bu bir kanıt. Dolayısıyla gelecekte de ne yapabilirim? Yapabilirim diyor.
Yani içsel motivasyona geçirmek için yapabileceğine inandırmak.
Kesinlikle. Ama bunu yaparken de onun yetenek düzeyine uygun görevler vereceksiniz.
Görevler vermek.
Yani konuyu çok zor anlatırsanız sorun. Kaygılanıyor. Ama çok kolay anlatırsanız da sıkılıyor.
Dolayısıyla seviyeyi iyi ayarlamak
kesinlikle.
Gerekiyor. Yani tabir biraz ona uyuyor. Seviyeyi iyi ayarlamak.
Kesinlikle. Ve asıl olan yapabilme duygusunu hissettirmek.
Hissettirmek.
Bu çok önemli. Evet. O zaman yetkinlik ihtiyacını doyuruyor.
Doğru.
Dolayısıyla ben bunu yapıyorsam benliğimle uyumlu hale gelmeye başlıyor.
Evet.
Bir diğeri ise ait olma ihtiyacı diyoruz. Bu da ait olma çok önemli, bağ kurma demektir. Ve bu bir aslında lüks bir şey değil. Her insan doğuştan ait olma ihtiyacını doyurmakla mükelleftir.
Her insan
doğuştan ait olma ihtiyacını doyurmakla mükellef.
Ama çok önemli bir şey. Yani,
çok önemli.
Yani bir yere ait değilsen veya ait olduğunu hissetmiyorsan zaten hayatın bir anlamı yok.
Kesinlikle yok.
Değil mi?
Kesinlikle. O yüzden çocuklar da öğrenmek istiyorlarsa ne yapacaklar aslında? Biz onların dışsaldan içsele çevirmek istiyorsak aslında sizin hatırınız için yapmak.
Evet.
Sizinle kurmuş olduğu bağdan dolayı yapmak.
Süper bir cümle.
Bu çok önemli bir bağ aslında.
Evet. Yani gerçekten önemli bir cümle. Yani çocuk sınıfta var ama kendisine sınıfta ait hissederse veya öğretmenin hatırı varsa içsel motivasyonu gelişiyor.
Kesinlikle gelişiyor. Öğretmeni seviyorsa ve onunla bağ kurmuşsa başlangıçta kendisine ait olmayan bir alandaki faaliyeti sizin hatırınız için yapıyor. Ve zamanla bu alışkanlık haline ve otomatikleşmeye doğru gidiyor.
Anladım.
Bu da bir diğer önemli boyutu. Yani ait olma ihtiyacını doyurmamız gerekiyor. Çünkü insan ilginç bir varlık. İhtiyaçları sonsuz ve bunu tek başına karşılayamaz.
Karşılayamaz tabii.
Bunu karşılamak için de diğer insanlara ihtiyaç duyuyor. Diğer insanlarla sağlıklı ilişki kurmanın kapısı ait olma ihtiyacı.
Evet.
Yani bunu doyurursa bir başka boyuta geçiyor.
Evet.
Üçüncüsü ise özerklik ihtiyacını doyurmak. Bu çok çok önemli. Bu ne demek? Çocuğa seçim ve seçenek sunmak demek aslında. Yani diyelim ki sınıfta bir konuları dağıtıyoruz. Ödev verdik. Öğretmen şöyle yaparsa sen şu konuyu anlat. Öteki bu konuyu anlatsın. Aslında özerklik ihtiyacını doyurmuyor. 20 tane konudan hangisini çalışmak istiyorsun, seçer misin dediğimizde çocuk şunu yapıyor. Diyor ki bu benim seçimim ve sorumluluğunu almalıyım.
Yani çocuklara ödev verirken, ödevlendirme yaparken seçim şansı, imkanı verdiğimiz ödevleri daha kolay yaptığından bahsediyorsun.
Kesinlikle. Hem ödev hem de sınıftaki tüm faaliyetler.
Tüm faaliyetler.
Aynen
yani,
öyle.
Evet.
Aynen
Çünkü
öyle.
Genelde ödev yapmamayla alakalı bir takım eleştiriler alıyoruz. Velilerden, annelerden, babalardan benim çocuğum evde ödev yaptıramıyorum. Bundan dolayı öğretmeniyle çok yüz göz oluyoruz diye.
Evet.
Demek ki burada böyle bir eksiklik var.
Hem öyle eksiklik var hem de verilen ödevler yetkinlik ihtiyacını doyurmuyor. Biraz zor geliyor.
Evet,
yani.
Veya yetkinlik ihtiyacını doyurmuyor.
Evet. Yani o da çok önemli. Ya da öğretmeni sevmiyor.
Veya evet.
Yani ait olma ihtiyacını doyurmuyor aslında.
Peki sınıfta çocuğun derse katılım durumunu öğretmen nasıl gözlemleyebilir? Yani öğretmen sınıfta öğrenme ihtiyacını hissettiğini düşündüğümüzde düşünmez bir grup var. İşte motivasyonu hani öğretmen tespit edebilir. A motivasyon, dışsal motivasyon, içsel motivasyon. Peki derse katılımla ilişkilendirme
evet,
durumu nasıl olur?
Evet, çok güzel.
Evet.
Önemli bir noktaya değindiniz. Çünkü motivasyonla ilişkili olan ama motivasyondan bağımsız bir kavram var. Bu da katılım. Katılım şunu ifade ediyor. Kişi ile davranış kişinin aslında bir faaliyetle bağ kurması. Yapılan faaliyetle ben bağ kuruyorsam katılıyorum anlamına geliyor.
Yapılan sınıftaki bir etkinlikle öğrenci veya faaliyetle çok bağ kurabiliyorsa
bu
derse
katılım
veya faaliyete katılım
aynen.
Göstergesi.
Bu katılım motivasyon katılım. İse bu bağı güçlendiren ya da azaltan faktörler. Biz güçlendiren ve azaltanlar üzerinde durduk. Şimdi bağ üzerine geldik.
Anladım.
Yani o da katılım.
Evet.
Ama öncelikle gelişim psikolojisi bize şunu söylüyor. Çocuklar farklı gelişim dönemlerinden geçiyorlar ve yetişkin gibi düşünmüyorlar. Bence öğretmenlerin, velilerin, hepimizin en önemli yanılgısı şu. Sanki çocuklarımızın bizim önem verdiğimiz kadar akademik konulara, öğrenmeye önem verdiğini düşünüyoruz. Bu çok büyük bir yanılgı. Ancak yetişkin olgunluğuna eriştiğinde aslında çocuklar bizim gibi önem verirler. O yüzden çok ilginç, çocukların birçoğunun motivasyon kaynağı dışsal, doğası gereği dışsal. Çünkü henüz benliklerini, kimliklerini bir yetişkin kadar geliştiremediler. Gelişmemiş bir yapıyla seçimde bulunuyorlar. Örneğin siz radyo programcısısınız.
Evet.
Sizin bir benliğiniz var, kimliğiniz var ve burada akıyorsunuz. Dolayısıyla sizin için en uygun seçim bu. Fakat çocuğun bunu diyebilmesi için sizin yaşınıza gelmesi gerekiyor. Bu çok önemli.
Yani dolayısıyla bu noktada çocuktan yaşı daha erken, ileriki yaşlarda içsel motivasyon daha da artabilir.
Artabilir. Çünkü benlik ve kimlik geliştiği için ona uygun alanlar seçiyorlar zaten.
Yani o yüzden şunu anladım ben. İlkokul çağındaki ve okul öncesi çağındaki bir çocuk dışsal motivasyona, çoğunlukla dışsal motivasyona sahiptir.
Aynen.
Ama yaşı ilerledikçe, sorumluluk aldıkça ve haz aldıkça İçsel motivasyona doğru kayar ve gelişir diyorsunuz.
Gelişir, bir şartı var. Kendi benliğini ve kimliğini oluşturmuşsa.
Evet, oluşturmuşsa.
Evet. Çünkü 40 yaşına gelmiş ama benlik kimlik sorunu evet. yaşayanlar var. Sadece yaş değil, psikolojik olgunluk da çok önemli.
Belki bir başka radyo programımızda kişi kendi benliğini ve yetkinliğini, kimliği nasıl oluşturur?
Evet, aynen.
Yani ne demek, ne anlamalıyız yani evet. değil mi?
Çok geniş bir konu.
Çok geniş bir konu.
Kesinlikle, yani, çok geniş bir
çok
konu.
Çok geniş bir konu, evet. evet.
Yani sadece bizim yetişkin yaşında olmamız aslında psikolojik açıdan yetişkin olgunluğuna ulaştığımızın garantisini vermiyor.
Evet.
Bu çok önemli bir
peki
konu.
Peki hocam, devam edelim.
Evet, evet dolayısıyla evet. hani bunu önemsiyoruz çünkü çocuklardan ne bekleyeceğiz? Bir yetişkin kadar bir faaliyete kapılmasını bekleyemiyoruz, katılmasını bekleyemiyoruz. Burada işte çok ilginç, çocuğun etrafındaki kişiler önemli oluyor. Öğretmen, veliler, anneler, babalar çok çok önemli.
Çocuğun derse katılımında etrafındaki diğer unsurlar önemli.
Tabii anne, hem baba, anne öğretmen. Hem baba hem de
çevre. Hani... Nasıl bir katkısı oluyor onların?
Nasıl? Çoğunluğu dışsal dedik zaten.
Ha, dışsaldı evet.
yani dolayısıyla bizim desteğimiz de içsele doğru gidiyorlar.
Dışsal motivasyonu ağırlıklı olan çocuklar bazen etraftaki olumsuz duygu ve düşüncelerden etkilenmezler mi?
Kesinlikle etkilenir. O zaman da amotivasyona gidiyorlar. Motivasyonsuzluğa gidiyorlar.
Çünkü dışsal motivasyonu olan öğrenciler etraftaki bu durumlardan aynen. çabucak etkilenip bu sefer amotivasyona kayabilirler.
Evet, kayıyor. Daha kötü bir yere.
Daha kötü bir yere evet. daha giderler. O zaman dış çevre çok önemli.
Kesinlikle.
Öğretmenin söylemi, iletişim, beden dili.
Kesinlikle.
Arkadaşların
özellikleri.
Mesela soru sorma noktasında istekli olan, ödüle dayalı parmağını kaldıran, evet. çünkü iyi bir not olacaktır evet, evet. veya öğretmenin gözüne evet, girme aynen. isteyenden o parmak kaldıran bir çocuk evet. etraftaki bazı arkadaşların indir parmağını işte affedin bir aynen. takım tabirlerle aynen. söylediği zaman hemen şevki kırılır.
Kesinlikle.
Değil mi?
Kesinlikle.
Bir daha parmak kaldı mı? Çünkü etraftaki arkadaşların alaycı tabir veya başka sözleri süper. Öğretmenin gözüne girmekten daha üstün gelmiştir.
Kesinlikle. Kesinlikle.
Evet. Ve ben buna, o zaman da amotivasyona geçelim.
Kesinlikle öyle. Ve çok ilginç. Burada ben bir önemli konu üzerinde durmak istiyorum. Psikolojik danışman olarak da çalıştım. Bazı öğrencilerime psikiyatristler depersonalizasyon ve deralizasyon tanısı koymuştu. Yani kendine yabancılaşma aslında ve çevreye yabancılaşma. Çok ilginç. Ben onlarla görüştüğümde analiz ettim. Ne çıktı biliyor musunuz? 7-12 yaş döneminde ilkokul öğretmeni sınıfı ve öğrencileri üçe ayırıyor. Diyor ki uçaklar sırası, otobüs sırası ve at arabası sırası. Ve çocuk sürekli sıra değiştiriyor. Ve ne oluyor biliyor musunuz? Siz at arabası sırasında olan birisiniz. Ve her gün bununla karşılaşıyorsunuz. Ve bu size şu mesaj veriyor. Özellikle kritik dönem var, gelişim dönemi. 7-12 yaş dönemi çalışkanlığın edinildiği bir dönem. Ama bu edinilmezse aşağılık duygularının pekiştiği bir dönem. Ve çocuk ne hissediyor biliyor musunuz? Ben aşağılık biriyim. Her gün ben aşağılık biriyim. Peki siz aşağılık biri kendisiyle temasa geçmek ister mi? İstemiyor. İstemez. Ve bu neye götürüyor biliyor musunuz? Depersonalizasyona. Yani kendine yabancılaşmaya götürüyor.
O zaman o gruplandırma iyi bir gruplandırma değil. Öyle anladım ben. Değil mi? Yani sınıf öğretmenlerinin
kesinlikle.
At arabası.
Kesinlikle.
Uçak.
Kesinlikle.
Öbürü neydi abi?
Otobüs.
Otobüs.
Çok yani, inanılmaz.
Yani bizim zamanımızda tembeller ve çalışkanlar
aynen
grubu
öyle.
Vardı.
Aynen.
Tembeller ve çalışkanlar aynen. dememek için aynen. farklı aynen. bir şey koymuş ama çocuklar çok
ama
zeki.
Ama benliğini zedeliyor.
Evet, çok
yani
zeki.
Yani her gün at arabasına gitmek ve diğerlerinin de uçakla gittiğini görüyorsunuz. Neden ben yani? Hani?
Neden ben hep bu gruptayım? Yani zaman zaman yer değiştirse de ifade etmiyor mu?
İfade etmiyor. Çünkü bir olasılık var ki bilemeyecek ve at arabasına gidecek.
Gidecek.
O gidecek. O yüzden çok ilginç ama çok vahim. Çok psikiyatrik ama, bozukluk yani bu.
Ama bunu yapan öğretmen sayısı bu veya buna benzer diyeyim. Aynen belki ben evet. çok aslında
çok,
bayağı var.
Öğretmen çok, çok önemli. Fazla. Ve ben çok ilginç kendim bunları keşfettiğim için öğretim sürecinde hep şunu yapıyorum. Öğrenci çok abuk subuk bir yanıt veriyor. Ben ne diyorum biliyor musunuz? Ne kadar güzel diyorum. Çünkü bize ne olmadığını söyleyerek ne olduğunu öğrettin.
Evet.
Bu çok hoşuna gidiyor. Diyor ki ya ben hep bu derse katılmak istiyorum. Çünkü ben onu reddetmiyorum. Aşağılamıyorum ve onun olumsuz söyleminden olumluyu yakalamaya çalışıyorum aslında. Ne olmadığından bu da önemli aslında. Bir şeyin ne olmadığını bilmek aslında ne olduğunu bilmemize de yardımcı oluyor.
Peki öğretmen bu derse katılım nasıl gözlemleyebilir? Hangi davranışa bakarak anlayabilir?
Evet, çok güzel. Katılımın da demin söylemiştik, faaliyet ve kişi arasında bağ var. Bu bağında üç tane göstergesi var. Bunlardan biri davranışsal katılım. Bir diğeri bilişsel katılım. Bir diğeri de duygusal katılım. Davranışsal katılım şu. Hani çocuğun derste söz alması, hocanın sorduğu sorulara yanıt vermesi, aynı zamanda kendisinin sorular sorması, sınıftaki etkinliklere katılması ve hazırlıklı gelmesi. Eğer bir öğrencide bunlar varsa bu öğrenci davranışsal olarak sınıfta katılıyor diyoruz. Yani faaliyetle kendisi arasında bağ kuruyor. Yani öğrenme ile bağlantılı, ilişkili diyoruz. Bir diğer boyutu ise duygusal katılım. Bu da şu anlama geliyor. Sınıfta mutlu mu? Sınıfta ilgisi yüksek mi? Sınıfta heyecanlı mı acaba? Ve merak duygusu var mı? Kendisini konuyla bütünleşmiş hissediyor mu? Eğer bunlar varsa bu da duygusal katılım anlamına geliyor. Üçüncü boyut ise
bunlar bir şey değer var mı? Katılım şey bilişsel katılım,
duygusal katılım
evet. Duygusal katılım dediğimizde. Evet. Bunların hangisi, yani belki sözünü kestim, belki de söyleyecekmiş ama aklıma geldi, kusura da bakmayın.
Estağfurullah.
Hangisi lokomotif görevi görürse çok iyi olur?
Piaget diyor ki duygular davranışın yakıtıdır. Yani duygusal katılım önemli. Şimdi ona değineceğim birazdan.
Peki eyvallah. O zaman sözünüzü kesmeyeyim.
Evet, pozitif psikolojinin önemli bir şeyi var.
Kusura bakma, aceleciyim böyle. Çok güzel şeyler söylüyorsun.
Estağfurullah. Ama Piaget çok güzel söylemiş. Diyor ki duygular davranışın yakıtıdır.
Duygular davranışın yakıtıdır.
Evet, yani hani arabanın hareket etmesi için yakıta ihtiyaç var. Çocuğun hareket etmesi için de duyguların olumlu olmasına ihtiyaç var. Yani dolayısıyla duygular önce geliyor, sonra diğerleri gelir. Evet, davranış da önemli. Yaş ilerledikçe biliş daha öne gelebilir. Çünkü biz yaparak değil, bazen okuyarak, anlayarak, kavrayarak da ne yapıyoruz? Öğreniyoruz. Ama küçük çocuklar için duygu, davranış, biliş diyebiliriz.
Ha, küçük çocuklar için duygu, davranış, biliş
evet. diyebiliriz. Ama üniversite öğrencisi için duygu, biliş ve davranış olabilir.
Dolayısıyla bir öğretmen çocuklarının öğrenme motivasyonu yüksek hale getirebilmesi için duygusal beceri daha çok hitap etmeli sanki.
Hem öyle ama duygusal katılımını sağlamalı. Yani sınıf ortamında olumlu duygular yaşamasına yardımcı olmalı.
Evet.
Şimdi birazdan...
Hocam inan ya, her bir başlık ayrı bir radyo programı ya.
Evet, çok önemli bunlar.
Çok önemli.
Evet. Olumlu duyguların etkisine değineceğim ben.
Buyurun hocam. Sözünü kesmeyeyim ben. Estağfurullah. Ben şoktayım gerçekten. Evet. Öyle güzel şeyler söylüyorsunuz ki inanılmaz. Böyle
çünkü insan kompleks. Ben başında bilme ve sevme kapasitesini özellikle değindim. Biz insanları makine gibi görüyoruz. İnsan makine değil. İnsan çok aslında baktığımızda evet biyolojik bir varlık ama inanılmaz kapasiteleri olan bir varlık.
Yani evet hocam.
Siz de biliyorsunuz bunu.
Evet. Buyurun hocam.
Önem atfedilmiş birçok din de buna atfediyor.
Evet, evet.
Hani bizim inanç sistemimizde halife-i zemin deniyor aslında.
Evet, doğru.
Yani olabilmesi için kapasiteli olması lazım.
Kapasiteli olması lazım.
O yüzden çok, çok önemli. Evet. Dolayısıyla son katılım ögesi de bilişsel katılım. Bu da şu demek aslında. Öğrendiği bilgileri daha öncekileriyle zihninde bütünleştirmesi demek. Ve zihninden anlatılanları canlandırması demek. Konunun gündelik yaşamla ilişkisini kurması demek ve anlatılan bilgileri alıp beyninde işlemesi demek. Eğer bunları yapıyorsa sınıfta o anda ne yapıyor aslında? Bilişsel katılımı sağlıyor. Bu önemli. Bir daha sizin üzerinizden de motivasyon ayrı bir konu, katılım ayrı.
Evet.
Motivasyon isteğin artması, azalması, katılım ise
bağ kurma.
Aynen öyle. İkisi de önemli. Ama hangisi önce geliyor? Önce motivasyon, sonra katılım.
Sonra katılım.
Evet. Yani önce istek duyacak, sonra bağ oluşturacak. O yüzden çok önemli. Benim öğrencilerim rehberlik servisine geldiğinde bana şöyle derlerdi. Hocam bana bir plan yapın da ben çalışayım. Ben hiç plan yapmazdım. Çünkü sorun plan değil ki. Sorun motivasyon.
Evet.
Ben motivasyon çalışırdım önce. Sonra zaten içsele geçince kendisi kendi planını hazırlıyor. Yani bu çok
o zaman
önemli.
O motivasyon çalışmak için ayrı becerik gerekiyor.
Kesinlikle yani, öğretiyoruz biz.
O da bir kolay bir şey değil.
Değil, boyutlar var. Ayrı bir program yapabilirsiniz.
Ayrı bir program yapılabilir.
Motivasyon yani, çok önemli bir konu.
Öğrencilerde öğrenme motivasyonu nasıl sağlanır?
Kesinlikle. Bu ayrıca çalışılmak gerekiyor. Çok alan geniş.
Evet,
ben bu konularla çalışıyorum. Çok geniş yani bir saatlik anlatılacak bir şey değil ama önemli.
Evet, buyurun hocam.
Peki, bu çok önemli. Özellikle şuna değinmek istiyorum. Yaptığım bir çalışmada.
Peki motivasyon yoksa öğrenci ne yapar?
Ne yapar? Bu çok önemli. Yaptığım hem ergenler üzerinde çalıştım. Yani lise öğrencileri, hem ilkokul öğrencileri, hem de üniversite öğrencileri. Ve enteresan şunu gördüm. Çocuk fiziksel olarak sınıfta olabilir. Fakat bu psikolojik düzeyde sınıfta olmasını garantilemiyor. Peki ne yapıyor olmadığı zaman? Çok ilginç sonuçlara ulaştım. Eğer çocuk katılmıyorsa, yani bağ kurmuyorsa davranışsal, duygusal ve bilişsel, ne yapıyor? Bir, şimdi de davranışlar sergiliyor. Eline kağıt alıyor, kareler çiziyor, adını değişik şekillerde yazıyor, imza atıyor, silgiyle oynuyor, kalemle oynuyor.
Yandaki arkadaşını
dürtüyor. Aynen öyle. Bunların hepsine ben şimdi de davranış sergilemek diyorum. Yani ben anlıyorum mesela, öğrencim sınıftayım, kalem silgi, davranışsal katılımı bırakmış bu. Evet. Yani burada değil aslında, yavaş yavaş gidiyor diye görebiliyorum.
Evet.
Buna biz şimdi de davranış sergilemek diyoruz. Küçük çocuklar çok daha enteresan. İçinden şarkı bile söylüyorlar.
Evet, mırıldanıyorlar.
Aynen öyle.
Hani evet, ben de diyor ki oğlum niye mırıldanıyorsun diye.
Aynen öyle düşünüyorlar. Peki ikinci olarak yaptıkları şey ne? Geçmişteki olumsuz anıları düşünüyorlar. Bu ne demek aslında? Eskiden yaşadığı kötü şeyler neyse bunu aklına getiriyor. Okulda kendisini üzen olaylar varsa bunu aklına getiriyor. Sorunları varsa sorunlarını düşünüyor. Bu ilkokul çocukları.
Zihin boş durmayacağına
durmuyor. Aynen.
Dersten kopmuşsan, katılım yoksa zihin başka şeylerle onu meşgul ediyor.
Siz müthiş bir kavram kullandınız. Evet. Çünkü insan kendi varlığını inkar edemez.
Edemez, evet.
Ben varsam bu varlığımı bir şekilde onaylatmaya ihtiyacım var. Dersle öğrenmeyle onaylatamıyorum. O zaman kendim bir varlık alanı oluşturuyorum.
Evet, süper. Evet.
Yani biz öğrenciyi inkar edemeyiz, var yani, hani o bir varlık alanı oluşturacak,
evet,
yani.
Evet, evet,
ve
evet.
Bu ikinci olarak bunu yapıyor. Üçüncü olarak ise daha olumlu olanlar da var. Bu da geçmişin olumlularını düşünüyorlar. Mesela bu ne? Başından geçen komik olaylar varsa bunu düşünüyor. Kendince güzel anılar varsa bunları düşünüyor. İzlediği komik bir filmi de düşünebiliyor. Mutlu olduğu güzel bir olayı da düşünebiliyor. Yani üçüncü olarak geçmişin olumlularını, evet, düşünmek diyoruz. Geçmişin olumsuzu, geçmişin olumlusu. Şimdi de davranışı sergilemek. Evet. Peki dördüncü olarak ne yapıyorlar dediğimizde? Bu da şu, gelecekte aslında ihtiyaçlarını doyurmayı düşünüyorlar. Mesela karnı acıktı, evde hangi yemeği yiyeceğim, bunu düşünüyor çocuk o anda. Ya da işte televizyonda film varsa, işte eve gitsem şu filmi izlesem diyor. Onun için eğlenme bir ihtiyaç ve eğlenme ihtiyacını o an doyuramıyor. Fantastik olarak doyuruyor aslında, evet, hayalen doyurmaya, evet, çalışıyor. O yüzden de gelecekteki ihtiyacını doyurmayı düşünmek diyoruz. Bir diğeri ise bu da çok önemli bir boyutunu oluşturuyor aslında. O da şu, sadece ilkokul öğrenciler için yalnız bu. Diğerleri bunu söylemediler, üniversite öğrencileri ve lise öğrencileri. Çok ilginç, gelişim görevini başarıp başaramayacağını düşünüyor çocuk. Dersten kopmuş ama çok enteresan, ilkokul çocuklarının gelişim görevi çalışkanlığa karşı aşağılık duygusu. Ne demek? Çalışkan olacak mıyım, olmayacak mıyım? Bunu düşünüyor.
Ama biz de malum özel okulcuyuz, okulumuz var. Buna benzer kaygılar çok duyuyorum ama ben.
Evet, ama çok ilginç. O velilerin kaygısı. Öğrencilerin özellikle kritik dönem diyoruz. Yani belli özelliklerin gelişmesinde kritik zamanlar var. İlkokul çocukları için, çalışkanlık için kritik dönem aslında yaş dilimi 7-12. 7-12'de çalışkan ettiysek ediyoruz. Ondan sonra aslında o alışkanlığı kazandırmak zor oluyor.
Çok zor oluyor, doğru.
Öyle. Ne yapıyor mesela? Ders notlarını düşünüyor, sınıfta kalıp kalmayacağını düşünüyor, sınavları düşünüyor, ödevlerini düşünüyor. Bu da gelişim görevini başarıp başarmayacağını. Son olarak da ne yapıyorlar? Şöyle karşıya bakıyor, ne düşündüğünü bile düşünemiyor. Ve zamanla da uyuyor. Buna da kontrol yitimi diyoruz. Yani kontrolü yitirenler var. Yani özet, bize bu araştırmalar şunu söylüyor. Yani sınıfta öğrencinin fiziksel olarak var olması, sizin oluşturduğunuz anlam dünyasında var oldukları anlamına gelmiyor.
Evet, evet.
Ve bunu çok iyi bilmemiz gerekiyor. Ve hangi öğrenci acaba hangi alanda aslında? Yani hani, evet, geçmişin olumsuzunu mu düşünüyor, olumluyu mu düşünüyor? Bunlara bakmamız lazım. O yüzden öğretmenlik işi çok zor bir iş.
Peki öğretmen sınıftaki bulunan bir öğrenciyi motivasyon yüksek tutabilmesi için, başarılı hale getirilmesi için nasıl bir öğretmen olmalı?
Evet, süper. Tam şimdi öğretmen konusuna geldik aslında. Bu konuyla ilgili bayağı çalışma yaptım. Özellikle katılım konusunda öncelikle değinelim, sırayla gittiğimiz, evet, için. Öğrencilere sordum ve bunu ölçekleştirdim de. Yani ölçebiliyoruz da artık.
Öğrencilere öğretmenini sordum.
Dedim ki, evet, öğretmenin ne yaparsa sen derse katılırsın. Onlar da şunu söylediler. Dediler ki bir kere öğretmenin olumlu kişilik özelliklerine sahip sahip olsun. Bu çok önemli. Birazdan değineceğim o özelliklere.
Tabii, olumlu kişilik deyince aşmak lazım.
Aşmak, evet. Biz şöyle öğretmen istihdamını sadece KPSS puanı üzerinden yapıyoruz.
Evet, doğru.
Halbuki ruh sağlığına bakmıyoruz. Halbuki kişilik özelliklerine bakmıyoruz. Birçok olayda kişilik özelliklerinin etkisi %50 bulunmuş. Bu ne kadar büyük bir şey aslında.
Peki artık dünyamızda birçok şey gelişti. Bir öğretmenin kişilik özellikleri test yoluyla yapılamaz mı?
Yapılır ama hani bizim istihdam şeklimiz KPSS sınavına giriyor ve öğrenme gücüyle alıyoruz biz aslında.
Onun için sordum. KPSS'ye girdikten sonra da kişilik testi tabii yapılabilir.
Tabii
yapılması lazım. Bu o mesleğe uygun bir kişi mi?
Tabii kesinlikle.
Değil mi?
Kesinlikle.
Yani bu objektif bir
kesinlikle
çözüm olur.
Kesinlikle evet. Ve
hadi mülakat bana göre daha subjektif.
Aynen.
Ama kişilik testi mülakata kesinlikle göre daha objektif.
Çünkü niye biliyor musunuz? Biz kişiliğimizi her yere taşıyoruz.
Evet.
Şimdi siz program yapıyorsunuz, ben buraya bıraktım kapının arkasında kalsın kişiliğim demiyorsunuz. Şu an kişiliğinizle karşımdasınız.
Tabii, evet.
Ben de sizinle kendi kişiliğimle karşı karşıyayım.
Doğru.
O yüzden bu kişiliğim de her işe yansıyor.
Evet.
Yaptığım işe de yansıyor. Evet. Dolayısıyla diyorlar ki eğer öğretmen olumlu kişilik özelliklerine sahipse ben derse katılırım. Bunun başında da dışa dönük olması gerekiyor. Ne demek? Güler yüzlü olacak, espri olacak, sevecen olacak, neşeli olacak. Eğer bu olursa ben de
bunlar
ona uyum sağlarım.
Ne diyorlar biliyor musunuz? Elektrik aldım.
Evet, aynen öyle. Doğru
ya belli de aslında o dışa bakarak daha hiç ders anlatmadı. Daha hiç sınıfa girmedi belki.
Aynen.
İlk karşılamada gözüne bakıyor. İşte beden, el, koordinasyon, işte öğretmen tokalaşma, iletişim becerisine bakıyor. Yüzü de gülümsüyor. Tatlı dil de varsa
aynen.
Ben elektrik aldım
kesinlikle
hocam diyor. Sonradan
kesinlikle
belli oluyor. Eğer
süper
dersi iyi anlatamazsa.
Tabii.
Hocam iyi öğretmen ama dersi iyi anlatamıyor.
Aynen.
Ve öğretim yöntemi
evet
teknikleri zayıf.
Evet.
Sınıf hakimiyeti zayıf. Ama ilk etapta ne? Elektrik aldım.
Mükemmel.
Çocuklar da öyle diyor. Elektrik
yapar
aldım.
Aynen öyle. Onu şöyle diyorlar. Seviyorsam. Öğretmeni seviyorsam.
Evet,
kavram doğru olarak hepsine evet sordum ben. Farklı gruplarla evet çalıştım. Hepsi diyor ki öğretmeni seviyorsan dersini de seviyorum.
Dersini seviyorum.
Peki sevdiğin öğretmen nasıl? Böyle aslında.
Böyle, evet doğru.
Peki bir diğer boyutu da şu. Öğretmen ne yaparsa öğrenciyi motive ederse katılıyorlar. Yani bu ne anlama geliyor? Yakın davranması, sürekli motive etmesi, sevdiğini ona göstermesi, ben sana güveniyorum bunu yapabilirsin demesi gibi aslında etkileşim içerisinde bulunması. Yani motive etmesi diyoruz. Üçüncü boyutta bu çok çok önemli. Çocuğun benlik saygısını zedelememesi gerekiyor. Yani
benlik saygısını zedelememesi.
Aynen öyle. Yani bir soruyu bilemediği zaman işte hani gerizekalı bunu nasıl anlayamazsın? Gitti çocuk güm.
Hiçbir şey söylemese bile beden diliyle, göz mimikleriyle diye bu yapsa çocuk ondan zedelenmiş.
Kesinlikle.
Kesinlikle. Evet.
Kesinlikle. Umursamazlık.
Evet.
Yaptığı sorulara yardımcı olamama ve soruyu yanıtlayamayınca onu aşağılamama. Hatalarını grup içerisinde özellikle yüzüne vurma. Bunlar çok olumsuz etkiliyor. Ve küsüyorlar yani. Hani dersle bağlantıyı kesiyorlar. Ama bunun tam tersine yani benlik saygısını zedelemeyici davranışlar sergileyen öğretmen dersine daha fazla katılıyor.
Bir öğretmenler haftasında bir hikaye dolaştı WhatsApp'ta. Çok etkilenmiştim. Kısaca katkı olsun evet diye paylaşmak istiyorum izin verirseniz.
Evet.
Sınıfta bir tane hırsızlık oluyor. Yani bir öğrencinin bir, çok değerli bir şey çalınıyor.
Evet.
Aslında öğretmen kimin aldığını da biliyor. Ve o anda da tek şey yapıyor öğretmen. Çocuklar, herkes gözlerini kapatabilir mi diyor. Ama diyor herkes gözlerini kapatsın. Herkes gözünü kapatıyor. Gözünü kapattıktan sonra birkaç çanta kontrol edeyim. En son o kimin aldığını inandığı evet çocuğun çantasından o çalınan şeyi
evet
alıyor.
Evet.
Ondan sonra masanın üzerine koyuyor. Sonra çocuklar gözlerinizi açabilir misiniz? Evet, sonra diyor ki arkadaşınızın bir tane emanetik kaybı olmuştu. Aa, o benim masam üzerindeymiş diyor.
Evet, süper. Süper.
Yıllar sonra
çok
o çocuk
önemli
büyüyor.
Evet.
Öğretmenle karşılaştığında öğretmenler günde diyor ki öğretmenim o emaneti benim aldığımı biliyordunuz.
Evet.
Ve benim çantamdan
süper
aldınız ama beni incitmeden sınıfın içerisinde o sorunu çözdünüz.
Süper.
Bundan dolayı size yıllarca hayran kaldım
süper
diyor.
Çok süper.
Değil mi?
Evet.
Süper bir şey.
Evet, çok süper. Bunu şuna ekleyeceğim ve sizi
evet
tamamlayacağım. Ben 8 yıllık öğretmenlik hayatımda şunu keşfettim. Öğrencilerin dünyası çok temiz.
Çok temiz.
Ve siz onların dünyasına girerseniz gerçekten inanılmaz
evet
o kapasiteler ortaya çıkıyor.
Evet.
Ve sadece size güveni çok önemli. Özellikle hani sizin iyi niyetli olduğunuzu görsün yeter.
Evet.
Birçok kapı açılıyor.
O çok önemli. Yani öğrenci öğretmenin iyi niyetli olduğunu görsün.
Kesinlikle.
Buyurun hocam sohbetinizi
evet
bölmeyeyim.
Bu buyurun ilginç. Olumlu özellikleri çocuklar eve de taşıyorlar. Şunu sordum ben. Ders çalışma isteğinizi ne artırır diye sorduğumda dediler ki öğretmen aslında baktığımızda benimle iyi ilişki kurarsa, beklentilerime yanıt verirse ben derse de çalışıyorum evde. Ama eğer öğretmen benim beklentilerime yanıt vermiyorsa ders bile çalışmıyorum. Onun dersine hiç çalışmıyorum.
Hocam hap gibi bilgiler sunuyorsunuz evet, ya.
Öyle dediler.
Vallahi inanın.
Evet öyle çok, açıkça onu söylediler
çok
açıkça.
Yani buradan çok şeyler çıkar.
Çıkar ama bu evet, tek faktör değil tabii. Hani tabii, o dersin elbette, ilgi elbette, yeteneğine tabii, uygun olması evet, gerekiyor. Evet. Çalışma ortamının iyi olması gerekiyor aslında. Ve anne babanın da etkilemesi gerekiyor. Ama ben bir noktayı çok önemsiyorum. Şimdi duygulara da geleceğiz. Birazdan değineceğim de. O da şu. Çalışma olumlu. Biz öğrencilerin duygusal yönünü inkar ediyoruz. Olumlu beden ve duygu durumu içerisinde olmak çok önemli. Sınıfta eğer çocuk olumlu duygu yaşıyorsa derse katılıyor. Eğer evde olumlu beden ve duygu durumu içindeyse de ders çalışıyor. Yani çok evet, önemli bir faktör bu aslında. Hani duygusal katılımı konuşmuştuk ya, bir ögesi evet, aslında duygusal katılımdı katılımın. Dolayısıyla katılımdan ziyade ben sağlıklı bir bedene sahipsem ve olumlu duygular yaşıyorsam aslında çalıştığım derse de katılıyorum. Ve evde aslında aynı zamanda da ders çalışıyorum. Rahatlıkla motivasyonum artıyor.
Yani şöyle
artıyor,
diyebilir miyiz? Bir öğrenci öğretmenini seviyorsa onun vermiş olduğu bütün sorumlulukla okul içinde ve okul dışında vermiş olduğu bütün sorumluluğu yerine getirir.
Kesinlikle. Sadece koşullardan bir tanesi.
Koşullardan
evet,
bir tanesi.
Evet yani hani sadece öğretmeni...
Peki bu koşul ne kadar etkendir?
%25 etkili oluyor.
%25 evet, etkili oluyor.
Ben yaptığım çalışmada %25 çıktı. En son bizim tesis yüksek lisans öğrencilerimiz var ve onlarla proje de yapıyoruz. Maltepe'de bir proje yaptık ve ilkokul öğrencileriyle çalıştık, inanılmazdı. Onlarda da %23 çıktı.
Hmm.
Ya o kadar yakın yani %23-25 arasında etkili. %25'i de akademik araştırmalar ilginç, inanmanın da etkili olduğunu bulmuş. %25 ila %30 da öz yeterlilik diyorlar. Yani yapabileceğine inanıyorsa bu akademik başarıyı %25 ila %30 artırıyor. Yani ne demek aslında %25 inandığına, yapacağına inanması, %25 öğretmen, geriye kalıyor diğer faktörler. Yani %50 de diğer faktörler aslında. Bu ne demek? İşte dersin ilgi ve yeteneğine uygun olması, derse hazırlık yapması, olumlu beden ve duygu durumu içinde olması gibi birçok faktör giriyor. Ama öğretmen %25 ve öz yeterlilik, yani yapabileceğine inanması ise %25 ila %30. Meta analiz çalışmaları var. Yani birden fazla çalışmayı bir araya getirip etkiye bakıyor. Yapılan çalışmalarda öz yeterliğin, yani yapacağına inanmanın %25 ila %30 etki oluşturduğu bulunmuş.
Evet, süremiz pozitif öğretmene geçmeden birinci oturumu kapatıp bir teşekkür edelim. Sonra evet, devam edelim hocam, olur mu?
Olur.
Evet kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler. Bugün Profesör Doktor Ali Er Yılmaz hocamızla birlikte Eğitim Dünyası programında birlikte olduk. Aslında iki başlığımız vardı. Bir, öğrenme motivasyonu nasıl sağlanır? Bundan ne anlamalıyız? İkincisi, pozitif öğretmenin çocuk başarısındaki etkisi üzerine bir paylaşım yapalım dedik. Lakin süremiz yetmedi. Yetmeyince biz de bir sonraki haftaya diye programımızı yarıda bırakıyoruz. Bir sonraki programda buluşmak dileğiyle efendim. Kalın sağlıcakla, Rabbime emanet olunuz.